KPSS Eğitim Bilimleri 3. Kaset 1. Yüz Sayfa 62. Bu dört noktayı göz önünde tutarak temel savunma mekanizmalarından belli başlılarını gözden geçirelim. Mantığa bürünme, rasyonelleştirme. Bu tip savunma mekanizması bireyin yapmış olduğu belirli bir davranışı hafifletici mazeretler bulma biçiminde kendisini gösterir. Birey mazeretler bularak kendi davranışlarını olduğundan daha az ya da daha tuhaf gösterme eğilimindedir. Örneğin sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci bu yüz kızartıcı davranışlarını örtbas etmek için herkes öğrenciyken kopya çeker ya da kopya çekme fırsatı veren öğretmenin dersinde kopya çekilir gibi bir genelleme yaparak kendi davranışını makul göstermeye çalışır. Çok para harcayarak büyük borçlar altına giren kişi, borç yiğidin kamçısıdır gibi bir söyleyişin arkasına sığınarak borçlanma davranışını olumlu bir atılım olarak gösterme çabasındadır. Hiç uygun olmayan ortamlarda, uygun olmayan isteklerde bulunan kişi, isteğinin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü diyerek uygunsuz davranışını mantığa bürür. Bu tür mantığa bürüme ve makul gösterme çabaları bireyin kaygısını geçici olarak azaltarak zor ve utanç verici bir durumu bireyin kolaylıkla atlatmasına yol açar. Farklı örnekler: kedinin uzanamadığı ciğere mundar demesi, atın ölümü arpadan olsun, sınavlar kötü çünkü öğretmenler bir şey bilmiyor, ben evladımı onun iyiliği için döverim demek. Karşıt tepki geliştirme, reaksiyon formasyon. Bu savunma mekanizması gerçekte hissettiğiniz duyguların tam aksini yaptığınız zaman kendisini gösterir. Gerçek duygularımızı göstermek içinde bulunduğumuz durum içinde uygun kaçmayacağından gerçek duygularımızı zıt fakat o durum içinde kabul edilebilen duyguları göstermeye başlarsınız. Buna karşıt tepki geliştirme adı verilir. Örneğin sevdiğiniz bir ablanız kocası kazada ölünce iki çocuğunu da alarak sizinle oturmak üzere yanınıza geldi. Zamanla ablanızın sizin yaşamınıza karışmaya başladığını ve çocukların sürekli gürültü yaparak sizin çalışmanızı olumsuz yönde etkilediğini görüyorsunuz. İçinizde ablanıza ve çocuklarına karşı bir kızgınlık belirmeye başlıyor. Ne var ki içinizdeki öfkenin farkına varınca suçluluk hissediyorsunuz. Çünkü kocasının ölümünden sonra ablanıza ve çocuklarına yardımcı olacak tek kişi sizsiniz. Gerçekte hissettiğiniz kızgınlığı göstermek olmadığı için kızgınlık duygusunun yerine onlara şefkat ve sevgi duygusu göstermeye çalışıyorsunuz. Bu davranışınız karşıt tepki geliştirmeye bir örnektir. Şefkat gösterisi yaparak kızgınlık duygusunun ortaya çıkaracağı kaygıdan kurtulmuş oluyorsunuz. Örneğin bir kız çocuğunun kardeşini kıskandığı için ona aşırı düzeyde ablalık yapmaya çalışması ya da bireyin cinsiyet güdüsünü yenmek karşı cinse düşman kesilmesi bu savunma mekanizmasında kullanılır. Bastırma. Birey uygun görmediği istek ve anıları bilinçten uzaklaştırır. Bazı düşünceler bizde derin kaygı doğurabilecek potansiyele sahiptir. Örneğin her an bir nükleer savaşın ortaya çıkma olasılığı bu tür bir düşüncedir. Amerika'nın Kaliforniya eyaleti sürekli depremlerin olduğu bir bölgedir. Bu bölgede ortalama her 30 yılda bir son derece şiddetli deprem olduğu saptanmıştır. Böyle bir depremde binlerce insan yaşamını kaybeder. Televizyon, radyo, gazeteler ve hükümet yayınları sürekli olarak vatandaşları depreme hazır olmaları için uyardıkları halde büyük bir kitle sanki böyle bir olasılık hiç yokmuş gibi hareket eder. Biz de derin kaygı uyandırabilecek böyle düşünceleri bilinçaltına iterek bastırırız. Böylece olumsuz düşüncenin etkisi altında ortaya çıkabilecek kaygıyı önlemiş oluruz. Ölüm olayını çok kere hiç düşünmeyişimizde bastırma türünden bir savunma mekanizmasına örnek olarak verilebilir. İnsanların ölümlü olduğunu bildiğimiz halde biz davranışlarımızı, planlarımızı sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaparız. Oldukça yaşlı insanlarda sık sık gözlenen para biriktirme ve kimseye yardım etmemek gibi durumlar ölüm düşüncesini bastırmam davranışına örnek olarak verilebilir. Diğer bir örnek, bir atletizm yarışmasında birinciliği başkasına kaptıran bir atletin birinci olan diğer atlete karşı hissettiği kıskançlığı bilinçaltına bastırması. Bastırma davranışı klinik psikolojinin sık kullandığı kavramlardan biridir. Kavramın deneysel olarak gözlenmesi zor olduğundan deneysel verilerle pek desteklenmemiştir. Ne var ki birçok klinik gözleme açıklamada büyük kolaylık sağladığından bastırma kavramı klinik alanda gücünü korumaktadır. Diğer örnekler, genç bir erkek cinsel dürtülerinden korktuğu için yakın bir zamanda izlediği erotik sahneleri unutur. Ya da doktordan korkan birisi doktor ile olan randevusunu unutur. Kullandığı araçta kaza yapan ve çocuğunu kaybeden bir babanın yaşadığı suçluluk duygusunu bastırmaya çalışması ve bu süreçte zorlandığı için hafıza kaybına uğraması bastırma mekanizması ile gerçekleşir. Yansıtma, projeksiyon. Bireyin kendisinde bulunan kusurları başkalarında görme davranışına yansıtma adı verilir. Birey kendi hatalarının ve eksikliklerinin sonucunu ya da sorumluluğunu başkasına yükler. Başkalarına hiç yardım etmeyen ve sürekli kendi çıkarını gözleyen bencil biri, herkes kendi başının çaresine bakıyor, kimse bir diğerine yardım eli uzatmıyor diyerek etrafındaki kimseleri suçlar. Birey, yansıtma yoluyla kendisinde bulunan olumsuz yönleri zorunlu ve gerekliymiş gibi gösterir. Kendisinde bulunan kötü özellikleri başkalarında görerek birey kendini olumsuz özellikler açısından başkalarından farklı görmez. Birey, yansıtma davranışında bulunarak, ne yapayım, herkes böyle, ben de böyle olmak zorundayım, böyle davranmam yaşamın zorunlu bir sonucu, benim elimde olan bir şey yok mesajını verir. Değişik örnekler. Sınavda düşük not alan öğrencinin öğretmeni suçlaması ya da derslerinde etkili olmayan bir öğretmenin bu yetersizliğine karşı öğrencilerin ilgisizliğini neden olarak ileri sürmesi. Alkol alan bireyin eşine "beni sen bu hale getirdin" demesi. Gol yiyen kalecinin arkadaşına "bir adamı tutamıyorsun" demesi. Gerileme. Bazı durumlarda temel ihtiyaçlar ve isteklerin karşılanmaması durumunda ortaya çıkan doyumsuzluk ve kaygı duygularında birey bulunduğu gelişim dönemine göre daha basit ve önceki gelişim dönemlerine sığınarak daha ilkel bir olgunluk düzeyiyle davranır. Değişik örnekler. Bir ergenin 10 yaşındaki bir çocuk gibi bağırıp çağırması ve ağlaması. 6 yaşındaki bir çocuğun altını ıslatması. 10 yaşındaki bir çocuğun istediğinin olmaması durumunda huysuzluk yapması, bir yetişkinin kaygılandığında ve üzüldüğünde kızarması, utanması, kekelemesi. Özdeşleşme. Birey kendinde bulunan özellikleri özenilir bulmadığı zaman kendisi olmaktan çıkıp istediği özelliklere sahip başka biriymiş gibi kendini algılamaya ve davranmaya başlar. Kendisini bir başkasının yerine koyma ve davranma eğilimine özdeşleşme adı verilir. Özdeşleşmeye kolaylıkla örnek verilebilir. Çirkin bir genç kız kendini beğendiği bir film artistiyle özdeşleştirerek o artist gibi giyinip süslenerek çirkinliğini unutur. Genç bir erkek mahallenin kabadayısıyla kendini özdeşleştirerek bedenine zayıflığının doğurduğu kaygının üstüne çıkar. Yukarıda verilen iki örnekteki ortak yön, bireylerin kendilerindeki özellikleri beğenmeyip sanki başka biriymiş gibi hareket etmeleridir. Birey maçlarda en çok sevdiği futbolcunun formasını giyer ve onun hareketlerini yapmaya çalışır. Yer, yön değiştirme. Bizde kaygı uyandıran sorun, gücümüzün yetmediği bir kimse ya da denetimimiz altında olmayan bir olaysa, kaygımızı veya kızgınlığımızı gücümüzün yettiği bir kimseye yöneltiriz. Ofisteki müdüre kızan memur, öfkesini evdeki karısına boşaltır. Memurun karısı, kocasına ifade edemediği kızgınlığı, denetimi altında olan, gücünün yettiği çocuklarını azarlayarak ifade eder. Çocuk da evdeki kediyi ya da köpeği tekmeler. Böylece birey gücünün yetmediği kimseyle mücadele etmenin doğuracağı kaygıdan kendini uzaklaştırmış olur. Örneğin eşinin yaptığı yemeği beğenmeyen birinin yemeği yere dökmesi, telefonda kötü haber alan birinin ahizeyi fırlatması ya da annesinin diktiği kıyafeti beğenmeyen bir çocuğun annesine olan tepkisini elbiseyi parçalayarak göstermesi. Polyanacılık, tatlı limon. Mantığa bürünmenin farklı bir biçimidir. Bireyde hayal kırıklığı yaratan bir durum ya da olaya karşı iyi tarafından bakarak uyum mekanizması geliştirmesiyle görülür. Örneğin, çocuğumuzun kolu kırıldı. Çok şükür daha kötü olabilirdi. Sınavdan kötü aldım. Olsun, bu bana bir ders oldu. Trafik kazası sonucu arabası hurdaya dönen birinin cana gelen mala gelmesin demesi. Cüzdanı çalınan birinin buna bana iyi bir ders oldu demesi. Öğretmenliğe atanamayan birisinin olsun vardır bunda bir hayırdır, hayır demesi. Bir dersten tekrara kalan öğrencinin önümüzdeki yıl daha iyi öğrenirim demesi. Yüceltme. Toplumsal yönden kabul edilmeyen saldırgan veya cinsel eğilimler yüceltme mekanizması aracılığıyla biçim değiştirerek toplumun kabul edebileceği alanlarda ifadelerini bulurlar. Örneğin sürekli dövüşmek ve başkalarına posta koymak isteyen kişinin bu davranışı bekçi ya da polis olduğu zaman görevinin bir parçası olarak görülür. Rüşvet alan bir memura işini biliyor gözüyle bakılır. Çok istediği halde çocuk sahibi olamayan bir bayanın çocuk yuvasında çalışması, diğer bir örnek kendisini teşhir etmeyi seven birisinin manken olması. Soyut kavramlara bürüme. Bizde kaygı uyandıran, duygusal bir durumu boyut kavramların ışığında görerek gerçekle ilişkimizi kesme eğilimine soyut kavramlara bürüme adı verilir. Yakını ölen kimse bu kimseyi bir daha hiç göremeyeceğini bildiği halde ölümü son derece soyut bir olay yaparak duyduğu acıyı bastırmaya çalışır. Sık sık soyut kavramlara bürüme davranışını gösteren kimselerin kendi duygularını farkına varmaktan korktuğu düşünülür. Bu kişiler kendilerine en yakın hissettikleri eşlerine ya da çocuklarına dahi duygularını ifade edemezler. Duygusal yaşamları son derece soyutlaşıp günlük yaşamdan uzaklaşmıştır. Hayal dünyasına kaçma, avunma. İçinde bulunan durum kaygı uyandıran bir durumsa, hayal dünyasına kaçıp orada daha hoş bir durum içinde kendimizi düşünerek içinde bulunduğumuz durumun ortaya çıkardığı kaygıdan kurtulmuş oluruz. Örneğin, sekreterlikten hiç hoşlanmayan genç kadın kendini hayal dünyasında son derece başarılı bir avukat gibi düşünerek sekreterliğin verdiği kaygıdan kurtulur. Fakat fakir bir genç kendisini başarılı bir sporcu olarak Boğaz'daki yalısında hayal eder ve böylece fakirliğin verdiği eziklikten bir an için kurtulabilir. Farklı örnekler. Aç tavuk kendini buğday ambarında zanneder. Bir genç kendisini ünlü bir pop sanatçısı olarak hayal eder. Bir genç kızın beyaz atlı prensini beklediğini söylemesi. Telafi, ödünleme. Kendimizi zayıf gördüğümüz bir alandaki eksikliğimizi kuvvetli olduğumuz başka bir alandaki başarı ile örtme çabasına telafi denir. Doyurulmayan ve engellenen istek ve davranışların yarattığı endişeyi onların yerine koyabilecek başka istek ve davranışlarla giderme yoluna gidilir. Örneğin, zihinsel yetenekleri kısıtlı olan bir kimse spor alanında büyük başarılar kazanarak bu eksikliğini giderebilir. Erkeklerin dikkatini çekmeyen çirkin bir kız çalışıp başarılı bir biçimde doktorasını yapar ve bilim alanında başarılı bir kimse olarak herkesin dikkat ve takdirini çeker. Kadınların dikkatini çekemeyen çirkin bir erkek başarılı bir ressam ya da heykeltıraş olarak kadın vücudunu en ince ayrıntılarına kadar ifade etme olanağı bulur ve bu davranışından dolayı da büyük bir takdir ve destek görür. İnkar. Birey daha önce yapmış olduğu bir davranışı kabul etmeyip inkar ederek de bir savunma mekanizması gösterebilir. Çirkin bir davranışta bulunan kimse, "Hayır, ben hiçbir zaman o kişiye kaba davranmadım, sürekli saygılı davrandım." diyerek daha önceki davranışını inkar eder. Birey böylece kötü davranışından doğacak kaygıyı önlemeye çalışır. Farkında olmadan yaptığımız savunma mekanizmaları kaygımızı azaltma yolunda bize yararlıdır. Her kimse değişik zamanlarda şu veya bu savunma mekanizmasını kullanır. Bu bölümü okuduktan sonra kendinizin ya da arkadaşlarınızın davranışlarının bazılarının savunma mekanizması olarak görmeye başlayabilirsiniz. Böyle bir gözlemde bulunduğunuz zaman doğal bir süreç içinde olduğunuzu bilin ve ne kendinizi ne de başkalarını yargılayıp kınamayın. Bir kimse sürekli olarak savunma mekanizmalarını kullanarak gerçekle ilişkisini kesiyor, çevresine ve yaşama uyumda zorluk çekiyorsa ancak o zaman bu kimsenin psikolojik tedaviye gereksinmesi var demektir. Soru tarzı 1. Freud düşüncesine göre okul müdüründen azar işiten bir öğretmenin evde karısını ve çocuklarını azarlaması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. İnkar, B. Yansıtma, C. Bastırma, D. Yer değiştirme, E. Reddetme. Doğru cevap D. Yer değiştirme. 2. Çevresinden sürekli olarak para ve eşya isteyen ve bunu alışkanlık haline getiren bireyin bu durumu isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü kara diyerek açıklamaya çalışması hangi savunma mekanizmasının kullanıldığını göstermektedir. A. Mantığa bürüme, B. Karşıt tepki geliştirme, C. Bastırma, D. Yansıtma, E. Özdeşleşme. Doğru cevap A. Mantığa bürüme. 3. Sevmediği bir arkadaşı ile okul ödevini yapması gerektiğinden dolayı buluşmak zorunda kalan bireyin görüşme saatini unutması hangi savunma mekanizması ile açıklanabilir? A. Bastırma, B. Karşıt tepki oluşturma, C. Yön değiştirme, D. Yansıtma, E. Yüceltme. Doğru cevap A. Bastırma. 4. Alkol alan bireyin eşine "beni sen bu hale getirdin" diyerek kendine savunması hangi savunma mekanizmasıyla açıklanabilir? A. Bastırma, B. Karşıt tepki oluşturma, C. Yön değiştirme, D. Yansıtma, E. Yüceltme. Doğru cevap D. Yansıtma. 5. Bir futbol takımının kalecisi üst üste gol yedikten sonra arkadaşlarına "bir adamı tutamıyorsunuz" demesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisinin kullandığını göstermektedir? A. Bastırma, B. Karşıt tepki oluşturma, C. Yön değiştirme, D. Yansıtma, E. Yüceltme. Doğru cevap D. Yansıtma. 6. Ahmet dürüst olmayı istememekte fakat bu düşüncesi yanlış olduğu için bastırmaktadır. Bunu açıklamak için de çevresindeki bireylerin de dürüst olmadıklarını söylemektedir. Ahmet'in bu davranışı hangi savunma mekanizması ile açıklanır? A. Bastırma, B. Karşıt tepki oluşturma, C. Yön değiştirme, D. Yansıtma, E. Yüceltme. Doğru cevap D. Yansıtma. Kendisini çirkin bulan genç bir kızın bu düşüncesinin oluşturduğu kaygıdan kurtulmak için okulun voleybol takımında iyi maçlar çıkarmaya çalışması hangi savunma mekanizmasıyla açıklanabilir? A. Bastırma, B. Karşıt tepki oluşturma, C. Yön değiştirme, D. Yansıtma, E. Telafi ödünleme. Doğru cevap E. Telafi ödünleme. Bazı davranış tarzları. Duyarlılık kazanma. Bir alana ya da nesneye olan ilgililiğin ve verimliliğin artmasıdır. Örneğin, ben doğaya duyarlıyım diyen birisi, diğer insanlara göre doğaya karşı daha hassasım anlamını vermektedir. Öğretmenlik mesleğine duyarlılığı olan bir öğretmen, kendisini geliştirerek verimliliğini artırmaya yönelir. Duyarsızlaştırma. Dışarıdan aşamalı müdahale ile olur. Duyarsızlaşma kendiliğinden olur. Duyarsızlaşma, organizmanın belli bir uyaranla sürekli karşılaşması sonucunda giderek o uyarana tepkide bulunmamasıdır. Duyarsızlaştırma ise organizmanın dışarıdan yöneltilerek bir uyarana olumsuz karşı tepki vermez duruma getirilmesidir. Birey, bazı uyarıcıların ortaya çıkardığı olumsuz durumlara karşı tepki ya da savunma gücünü geliştirir. Örneğin, hastanede göreve başladığında ilk olarak acil serviste çalışan bir hemşire, ilk günlerde gelen ağır hastalar ve ölümle sonuçlanan olaylardan olumsuz etkilenmiş, bir süre sonra bu duruma karşı olumsuz etkilenme tepkisini bırakmıştır. Diğer bir örnekte bir ilaç fabrikasında çalışan bireyin ilaç ham maddelerin ortaya çıkardığı uyuşturucu etkisine bir süre sonra alışmış olmasıdır. Duyarsızlaşma ya da sınav korkusu olan bir öğrenciye korkuya neden olan uyarıcı durumlar aşamalar halinde verilerek sınav korkusu yok edilir. Duyarsızlaştırma. Alışkanlık kazanma. Piaget'e göre bir bebek bir uyarana ya da nesneye verdiği tepkiyi bir süre sonra alıştığı için vermez. Örneğin babasının aldığı oyuncak bir bebeğe her gün düğünde her gördüğünde sevinç çığlıkları atan ve sevinen çocuk bir süre sonra alıştığı için bu tepkileri vermez. Duyarsızlaşmanın tersine bu defa organizmanın olumlu bir uyarana duyarsızlaşma ya da olumsuz uyarana yöneliktir. Tepki vermemesidir. Duyarsızlaşmanın tersine bu defa organizmanın olumlu bir uyarana tepki vermemesidir. Örneğin bireyin çok sevdiği bir kişiyi gördüğünde önceleri çok fazla sevinmesi fakat aynı uyaranı yani sevdiği kişiyi sürekli gördüğü için bir süre sonra sevinme tepkisini vermemesi. Böylece alışkanlık kazanmış olur. Diğer bir örnek, Galatasaray futbol takımı taraftarları Türkiye Lig şampiyonlukları, UEFA şampiyonluğu, Avrupa Süper Ligi şampiyonu olduklarından dolayı zafer kazanmaya ve mutluluğa alışmış oldukları için 11 Mayıs 2005 tarihinde yapılan Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe futbol takımını 5-1 gibi net bir skorla mağlup ederek 2004-2005 sezonunun Türkiye Kupası'nı kazanmanın getirdiği sevinci normal olarak yaşamışlardır. Soru tarzı 1. Bir öğretmenin mesleki yeterliliğini artırma ve kendisini geliştirmek için sürekli kitap okuması ve araştırma yapması aşağıdaki gelişim kavramlarından hangisiyle açıklanır? A. Duyarlılık kazanma. B. Duyarsızlaşma. C. Alışkanlık kazanma. D. Olumsuz transfer. E. Öğrenmenin genellenmesi. A. Duyarlılık kazanma. 2. Öğretime yeni başlayan Ayşe, sıra arkadaşı Hülya'yı ilk gördüğü zamanlarda sevinmekte ve ona sarılmaktadır. Bir süre sonra Ayşe, Hülya'yı gördüğünde artık bu sevinme tepkilerini göstermez olmuştur. Ayşe de meydana gelen bu davranış aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? A. Duyarlılık kazanma. B. Duyarsızlaşma. C. Alışkanlık kazanma. D. Olumsuz transfer. E. Öğrenmenin genellenmesi. Doğru cevap C. Yani alışkanlık kazanma. Erikson ve psikososyal gelişim kuramı. Erikson'un psikososyal gelişim sürecinin temel düşünceleri şunlardır. Kişiliğin oluşumunda biyolojik etkenlerle birlikte sosyal çevrede yani toplumsal etmenler, kişiler arası ilişkiler ve sosyal etki de önemlidir. Benlik gelişimi belirli zaman dilimleri içerisinde biyolojik temelli ve aşamalı olur. Epigenetik ilke. Her zaman bölümünde kişilik belli gelişim özelliklerini kazanmakta, sorunları çözmekte ve her evreye ait psikososyal kriz konularını atlatmaktadır. Gelişim dönemler halinde olur. Her dönemde atlatılması gereken bir kriz, bir çatışma bulunur. Bir dönemdeki kriz atlatılmazsa sonraki dönemlerde de devam eder ve çözünceye kadar problem yaratır. Erikson, Freud'dan farklı olarak kişilik gelişiminde sadece 0-6 yaş döneminin önemli olduğunu değil, kişilik gelişiminin yaşam boyu devam ettiğini ileri sürmüştür. Temel güvene karşı güvensizlik, 0-1 yaş. Sağlıklı kişilik gelişiminde ilk olarak bireyin kendisine, başkalarına ve dış dünyaya güven getirmesi önemlidir. Bireylerdeki kişilik gelişiminde ilk kazanılması gereken özellik güven duygusudur. Anne ya da bakıcısının çocuğa bakımı, ilgisi ve sevgisi güven duygularını oluşturur. Anne bebeğini yeterince besler, sevgi ve ilgi gösterirse bebekte güven duyguları gelişir. Bebek acıktığı, altını ıslattığı ve ağladığında rahatsızlığı hemen giderilirse etrafına, annesine güveneceğini anlar. Tersi durumda güvensizlik duygusu gelişir. Annenin ilgisizliği, bir takım eksiklikleri bireyde güvensizliği sağlar. Emme ve içine alma temel davranışlardır. Bu dönemde olumlu yaşantılar umut duygusunu geliştirir. Allah'a karşı olan inancı güçlendirir. Temel güven duygusundan yoksun olarak yetişmiş çocuklar, ileriki yaşamlarında sosyal ilişki kurmaktan kaçınma, kendine güvensiz olma gibi kişisel özellikler taşıyabilirler. Diğer birey ve gruplarla uyum davranışı göstermesi, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmesi, bireysel özelliklerini tanıması, güven duygusu ile ilgilidir. Örneğin, üniversiteyi yeni kazanan birey, gittiği yeni ortamdaki arkadaşları ile hemen iletişim kurabilmekte, bireysel kararlar alabilmekte ve ortama uyum sağlayabilmektedir. Bu dönemde ben, bana ne verilmişse oyum düşüncesi gelişir. 2. Özerkliğe karşı kuşku ve utanç. 1-3 yaş. Çocuğun yürümeye, konuşmaya başlaması ile anneye olan bağımlılık azalır. Çocuk özerk bir biçimde davranmaya ve bağımsız eylemlerden zevk almaya başlar. İsteklerini kendi kendine ve anne babasının belli ölçüde kontrolünde yapar. Aşırı koruyucu, kısıtlayıcı ve cezalandırıcı anne baba tutumu özerkliği engeller. Bu nedenle anne babaların bariz tehlikelerin olmadığı durumlarda çocuklarını serbest bırakmaları ve onlara bir şeyleri başarabilme fırsatını vermeleri gerekir. Kendisine fırsat verilmeyen, bir işi başarmanın heyecanını yaşayamayan çocuklar ileriki yaşlarda çekingen, kendi başına karar verememe, saldırganlık ve baş kaldırma davranışları gösterir. Aşırı koruyucu ve baskıcı ailelerin tutumu özerkliği engelleyen durumlar çocuğun kendi kapasitesine kuşku ve utanç duymasını sağlar. İnatçılık bu dönemlerde gelişir. İleriki yıllarda görülen cimrilik, eli açıklık, düzenlilik, düzensizlik bu dönemde geçirilen yaşantıların sonucudur. Bu dönemde ben ne olacaksam oyum düşüncesi gelişir. 3. Girişimciliğe karşı suçluluk. Okul öncesi eğitim dönemi. 3-7 yaş. Belli amaçlara yönelik girişimler başlatmak, sorumluluk almayı isteme ya da yaptıklarının yanlış olduğuna inanarak suçluluk duyma, çocukta yürüme, konuşma, hareket yetenekleri gelişir, bağımsız bir şekilde hareket eder, isteklerini söyler. Merak artar, sürekli soru sorar, girişimlerde bulunur. Uygun cevaplar vermek, ters cevaplar vermek ya da azarlamak kişiliği etkiler. Ters cevaplar vermek girişimciliğe karşı suçluluk duymasını sağlar. Bu dönemde ben hayal ettiğim gibiyim düşüncesi gelişir. 4. Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu, başarıya karşı yetersizlik, ilk öğretim dönemi 7-11 yaş. İlk öğretime yönelen çocuk bir şeyler üretmek, yaptığı işlerde başarılı olmak isteyecektir. Yaptığı işlerden beğeni toplamak, çevresi tarafından takdir edilmek, başarının hazzını yaşamak isteyecektir. Yaptığı işte başarılı oldukça kendisine güven duyacak, böylece çalışma ve başarılı olma güdüleri artacaktır. Kendisinin yeterince başarılı olmadığı inancına giren, engellemelerle karşılaşan kişi aşağılık, yetersizlik, tembellik duygusuna kapılır. Bu dönemde okulda ve evde çocuğu başkalarıyla kıyaslamak, olumsuz benlik gelişimine sebep olur. Bana öğretilenler neyse oyum düşüncesi gelişir. 5. Kimlik kazanmaya karşı kimlik, rol karmaşası, ergenlik dönemi 11-17 yaş. Ben kimim sorusunun sorulduğu ve kimlik arayışının yoğunlaştığı dönemdir. Benlik gelişimi söz konusudur. Benlik, bireyin kendi kendine ait duygu, düşünce ve değerlerin toplamıdır. Benlik tüm yaşamı etkiler. Çocukluk ile yetişkinlik arasındaki dönemdir. Olumlu benlik gelişimi dönemin en öncelikli ihtiyacıdır. Bu dönemde birey ergenlik özelliklerine göre ve sosyal çevrede kimlik kazanır ya da kimlik karmaşasına düşer. Ergenlik döneminde olumlu kimlik kazanmada önemli olan etkenler şunlardır. Düşünce sistemi, soyut düşünme, eleştirel düşünme, birleştirici düşünme, cinsel rolleri benimseme, karşı cinsi duyulan ilgi, meslek seçimine yönelme, sosyal, ekonomik, politik konulara ilginin artması, akran grubu içinde daha mutlu olma ve onlarla hareket etme, ergen egosantrizm, ben merkezci düşünme. Ben merkezci düşünme tekrar başlar. Kendi düşünce ve inançlarının en doğru ve en orijinal olduğunu sanır. Ergen, herkesin kendisini izlediğini sanır. Herkes benimle uğraşıyor diye düşünür. Benim felsefem doğrudur düşüncesi gelişir. Çevresinde güvendiği kişiyi model alır, arkadaşlık ilişkilerinin en yoğunluğu yaşandığı dönemdir. Aileden bağımsızlık kazanması ve cinsiyete uygun sosyal roller geliştirmesi önemlidir. Erikson'un doğumdan başlayarak orta öğretimin sonuna kadar olan süreyi düzenlediği bu 5 dönemden sonra yaşamın sonuna kadar olan süreyi de 3 dönemde açıklayarak toplam 8 dönem üzerinde durmuştur. Diğer 3 dönem şunlardır. Yakınlık kurmaya karşı yalnızlık, yalnız kalma, uzaklık, ilk yetişkinlik yılları. Diğeri üretkenliğe karşı verimsizlik, orta yetişkinlik dönemi. Bir diğeri ego bütünlüğüne karşı umutsuzluk, ileri yetişkinlik dönemi. Yakınlığa karşı yalnızlık, uzaklık. Birey ergenlik dönemindeki kimlik arayışı kazanma çabalarını aşmış, artık çevresindeki bireylerle yakın ilişkiler kurmaya, dostluk ve sevgi ilişkilerine girmeye ve sorumluluk almaya hazırdır. Ergenliğe göre daha gerçekçi olurlar ve toplumla daha iyi anlaşabilir düzeye gelmiştir. Bu dönemde birey karşı cins ile geleceğe ve evliliğe dönük yakın ilişkiler kurmayı ister ve bireylere belirli bir samimiyetle yaklaşır. Aynı zamanda birey kendi yeteneğine ve kişiliğine uygun meslek seçme isteğini taşır. Eğer birey evlilik, arkadaşlık kurma ve meslek seçimi gibi konularda başarısız olursa, yakın ilişkilere geçemiyorsa yalnızlığa düşer ve mutsuz olur. Üretkenliğe karşı durgunluk. Orta yaş dönemini kapsayan bu düzeyde bireylerde fikir oluşturma, yaratıcılık, üretkenlik, bilgi, hizmet ya da mal üretme etkinlikleri önem kazanır. Anne baba olmak, çocuk yetiştirmek, iş yaşamlarında faydalı üretim faaliyetlerinde bulunma, kendine, aileye, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme ve yararlı olma bu dönemin başlıca gelişim konularıdır. Üreticilik duygusu gelişmemiş kişiler çevrelerine karşı kayıtsız kalır ve aşırı bireyselleşen kişiler olur. Bu dönemi yaşayan öğretmenler yetiştirdikleri öğrencilerin kalitesi ile mutlu olur ve doyum alırlar. Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk. Yaşlılık yıllarını kapsayan bu dönemle birey önceki dönemlerde yaptıklarının muhasebesini yapar. Önceki dönemlerden doyum alan kişiler benlik bütünlüğüne ulaşır. Tutarlıdırlar. Ölüme oldukça rahat hazırlanırlar. Buna karşılık önceki dönemlerden rahatsız olan hayatlarının boşa geçtiğini düşünerek mutsuzluğa düşerler. Ölümle baş edemezler ve gereksiz işlerle uğraşırlar. Sağlıklarını ve moral değerlerini olumsuz etkileyerek ilgi çekmek için hastalık hastası olurlar. Erikson'un 4 kimlik statüsü. Ergenlik döneminde yaşanılan kimlik kazanma sürecinde 4 türlü kimlik statüsü elde edilir. Kimlik statüsünün belirlenmesinde ergenin karar verme gücü ön planda tutulmaktadır. Başarılı kimlik statüsü. Bireylerin temel güven, özerklik, girişimcilik ve başarı gereksinimleri karşılanmıştır. Bireyler herhangi bir kararsızlık durumunda, bunalım durumunda etkin karar alarak tercih yaparlar. Verdikleri kararın doğru olduğunu kabul etmektedirler ve kararlarından memnundurlar. Diğer insanların kendisini kabul ettiğine inanırlar. Erken, ipotekli, bağlanmış kimlik statüsü. Kimlikle ilgili tüm kararlar anne baba deneyimli ya da otorite olarak kabul edilen kişiler, öğretmen, arkadaş gibi tarafından alınmıştır. Ergenler kendileriyle ilgili kimliği diğer insanların vermelerine kabul etmişlerdir. Birey benlik anlayışına hiç girmez. Anne babanın ya da diğer yetişkinlerin kendisi için belirlediği kimliğe girer. Çocuğun korunması merkezli aile ilişkilerinin sonucunda ortaya çıkar. Moratoryum kimlik statüsü. Ergenlik dönemindeki bazı bireyler hayat felsefesini ve kimlik özelliklerini netleştiremediklerinde bir tür kararsızlık, gözden geçirme ya da kendini dinlendirme sürecine girerler. Yani moratoryum kişilik. Moratoryum kimlik ya da kişilik, kimlik bunalımı yaşayan ve çözüm yolu bulamayan ergenlerin içine düştüğü geçici boşluk durumudur. Bir süre için kararsız ve boş vermiş kişiliğe ve böyle gelmiş böyle gider anlayışına sahiptirler. Daha sonra ise düzelmeler görülür. Ergenlik döneminde görülen geçici umursamazlık, vurdum duymazlık ve hedefsizlik moratoryumun başlıca belirtisidir. Bu nedenle öğretmenlerin, anne babaların ergenlere genel çaba gerektiren ve uzun vadeli hedefler değil, kısa vadeli ve daha az çaba gerektiren hedefler koyması daha uygun olur. Özellikle bazı ergenler kimlik arama çabalarında bunalıma düşünce ara verirler. Kendilerini bulmak isterler. Bu durum moratoryum kişiliğin göstergesidir. Örneğin üniversiteye ya da işe girmeyi erteleyerek her işi askıya almak gibi moratoryuma giren birey üzerinde aşırı bir sosyal baskı ve yalnızlık hisseder. Bu nedenle bazı davranışlarda hedefsizlikler görülebilir. Genç kızların erken yaşta evlenmek istemeleri, erkeklerin erken askere gitme isteği ya da okulu bırakıp işe girme isteğini tercih edenler moratoryum kişilik durumundan boşlukta olma, kaçınma eğilimleri olarak düşünülebilir. Kargaşalı, dağınık kimlik statüsü. Bunalımın yaşanmadığı, kararların alınmadığı, bağlılığın da olmadığı kimlik durumudur. Bu kimliğe bağlanmaktan tamamen kaçınırlar. Durumdan memnun değildirler. Kendileri için benimseyeceği yeni bir kimlik geliştirmekten kaçınırlar. Etkileşim azdır ve sürekli yönlendirme söz konusudur. Soru tarzı. Bir problem karşısında karar verirken bağımlı hareket eden bireylerde görülen tipik davranış aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2003 sorusu. A. Problemin nedeni olarak gördüğü koşulları değiştirmeye çalışma. B. Probleme çözüm getirebilecek seçenekleri araştırma. C. Problemi düşünmeyip enerjisini başka konulara yöneltme. D. Aklına ilk gelen çözüm yoluna yönelme. E. Bu konuda deneyimli kişilerin önerilerini benimseme. Doğru cevap E. Bu konuda deneyimli kişilerin önerilerini benimseme. Psikososyal gelişim kuramının eğitim açısından sonuçları. 0-1 yaşında kişilik gelişiminin en önemli gereksinimi ve kişiliğin gelişiminde ilk olarak kazanılması gereken güven duygusunun kazandırılmasıdır. Bu nedenle anne baba bu dönemde çocuğun bağımlılık ihtiyacına uygun sevgi ve ilgi göstermelidir. Çocuk ihtiyaç duyduğunda yanında birilerinin olduğunu ve ona yardımcı olduklarını hissettiğinde güven duyguları gelişir. Aksi durumda güven duygusu eksik kalır. Bu dönemi olumlu yaşayan bir çocuk yaşamı boyunca kendine güvenen, problem çözen, risk alan, başkalarıyla iletişim kurabilen ve sosyal becerileri gelişmiş birey olarak görülür. 1-3 yaşındaki çocuklarda kendi işini yapma önem kazanır. Çocuklar işlerini kendi başlarına yapmaya çalışarak özerk olmayı isterler. Kendim yaparım, ben yaparım düşüncesini ifade ederler. Bir önceki dönemde 0-1 yaş gösterdikleri bağımlılıktan bir düzeyde kurtulmaya çalışırlar. Yaptıklarına yetişkinlerin karışmasını ve müdahalesini istemezler. Bu yapıldığında ise öfkelenip hırçınlaşırlar. Anne babaların aşırı koruyucu, cezalandırıcı ve kısıtlayıcı tutum ve davranışları çocukların özerkliğini engeller. Bu nedenle anne babaların belirgin tehlikelerin olmadığı durumlara, çocukların serbest davranmalarına ve onların bir şeyleri başarmanın heyecanını yaşamasına izin vermelidir. 3-7 yaşındaki çocuklar okul öncesi dönem merak ve araştırma duygularını karşılamak için değişik faaliyetlerde bulunurlar. Bunun yanında motor becerileri geliştiği için sosyal ilişkilere daha fazla katılma gösterirler. Bu faaliyetlerin amaçlarına ulaşamazlarsa suçluluk duygusu geliştirirler. 7-11 yaşındaki çocuklarda ilköğretim dönemi başarılı olmak, bir şeyleri üretmek ve böylece kabul görme ve takdir edilmeyi beklerler. Çocuklar bu konudaki olumlu yaşantılarında öz saygı değerleri artar. Bu da daha fazla çalışma ve başarılı olmaya yöneltir. Bunun tersi yaşantılar, değersizlik, tembellik ve aşağılık duygularını geliştirir. Etkili ve iyi bir öğretmenin çabaları bu dönemde çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarma ve başarılı olabilecekleri ortamları oluşturmaya, görev ve sorumluluklar vermeye, basit hataları hoş görmeye yönelik olmalıdır. Anne babanın çabaları da bu yönde olmalıdır. 12-18 yaşındaki ergenlerde orta öğretim dönemi kimlik krizi ortaya çıkabilmektedir. Bu dönemde ergen ben kimim sorusuna cevap arar. Kimliğini bulabilmek için anne babadan bağımsızlaşmaya ve zaman zaman yetişkinlerle çatışma içine girmeye başlar. Kendisine modeller arar. Bu nedenle değişik kişi ve grupları kendisine örnek alarak özdeşleşme kurar. Ergen, meslek seçimi, karşı cinse duyulan ilgi, akran grubuna sığınma ve düşünme biçimleri, ben merkezci düşünme, göreceli düşünme gibi etkenlerden dolayı kimlik kazanma arayışına girer. Bağımsız, tatmin edici ve yeterli kimlik geliştiremediğinde kimlik karmaşasına ya da rol karmaşasına düşer. Okul öncesi dönemde girişimciliği geliştirme. Çocukların kendileri için seçim yapmalarına izin verilmelidir. İstediklerini yapmalarına izin verme. Çocukların seçtikleri etkinliklerde başarılı olmalarına olanak sağlanmalıdır. Çocukların farklı roller oynamalarını mümkün kılan etkinlikler geliştirilmelidir. Çocukların yapmaya çalıştıklarına destek olunmalıdır. Çocukları yapma, etme, yasak, dokunma gibi yönlendirmelerden kaçınılmalıdır. İlk öğretimde çalışkanlığı, başarıyı destekleme. Öğrencilere sorumluluklar verilmelidir. Öğrencilere gerçekçi mesleki modeller gösterilmelidir. Her öğrencinin performansının olumlu yönlerini belirlemeli ve desteklemelidir. Öğrenciye başarma yetenekleri açısından cesaret verilmelidir. Başarılı olanlar ilan edilmelidir. Öğrencilerin işbirliği içerisinde çalışmaları sağlanmalıdır. Bu dönemde yaptıkları beğenilmeyen, yüksek başarı beklenen ve başkaları ile kıyaslanan çocuklar aşağılık duygularını geliştirirler. Bu nedenle bu tip davranışlardan kaçınmak gerekir. Orta öğretimde kimlik geliştirmeyi sağlama. Güven ve kabul ortamı oluşturulmalıdır. Öğrencilerin değerlerinin farkında olmalarına yardım edilmelidir. Öğrencilerin benlik kavramını oluşturmalarına yardımcı olunmalıdır. Öğrencilere hedef belirleme fırsatı verilmelidir. Sabırlı ve anlayışlı olunmalıdır. İlgi ve yeteneklerine göre aktivitelere yönlendirilmelidirler. Erikson'a göre cinsiyet rolleri. Kadınlarda duygusallık, sadakat, yumuşaklık, fedakarlık, şefkatli, konuşkan, aileye yönelik, boyun eğme, titizlik, sıcak insan. Erkeklerde soğukkanlılık, sertlik, bağımsızlık, hırslı olmak, gerçeklik, kendine güven, saldırganlık, hükmetmek, üstünlük, katılık. Freud ve Erikson'un kuramlarının karşılaştırılması. Freud, oral dönem, anal dönem, fallik dönem, gizil dönem, genital dönem. Erikson'a göre güvene karşı güvensizlik, özerkliğe, bağımsızlığa karşı utanç ve kuşku, girişkenliğe karşı suçluluk, başarıya karşı aşağılık, kimlik kazanmaya karşı kimlik karmaşası. Oral dönem, Freud'a göre Erikson, güvene karşı güvensizlik 0-1 yaş, işlevler. En önemli organ ağızdır ve haz kaynağıdır. Bebeğin beslenmesi ve emzirme önemlidir. Bu hizmetler yeterli olmasa karmaşık duygusal yapıya yol açar. Anne baba ya da yerine geçen yetişkin bu dönemde etkendir. Kazanılması gereken özellikler umut, güven ve iyimserliktir. Kriz çözülmese korku ve kimseye güvenmeme görülür. 1-3 yaş Freud'a göre anal dönem, Erikson'a göre özerkliğe karşı utanç ve kuşku. Tuvaletini yapma ve bu süreçte zorlanmama önemlidir. Bu dönemde baskıcı tutum kişiliği olumsuz etkiler. Bu süreci iyi geçirenler yaratıcı, üretken, aktif olurlar. Bağımsız eylemler ve özerklik isteği yoğun olur. Anne baba ve yerine geçen yetişkenler etkendir. kazanılması gereken özellik kendi kentini kontrol etme yeterliliğini kazanmadır. Kriz çözülmese kendinden şüphe eder. Freud'a göre 3-6 yaş, fallik dönem, Erikson'a göre yine 3-6 yaş girişkenliğe karşı suçluluk. Cinsel organ ve haz duygusu. Karşı cins anne babaya yakınlık. Süreci iyi geçirmeyenler yoğun suçluluk hissederler. Girişimcilik ve bağımsız hareket isteği. Merak artar, sorular sıklaşır, aile etkendir. Kazanılması gereken özellik. Amaçlı olma, etkinliğini başlatabilme yeteneğidir. Kriz çözülmese değersizlik duygusu gelişir. Üçüncü kaset, birinci yüzün sonu.